Ayrım 36, Mumhala 1, Aziz Nesin, sayfa 426. Fener Yolu, Büyük Ev, 11 Aralık 1977, Pazar. İşleyim eşittir endüstri, uygulaşım eşittir teknik teknoloji. Son aylarda, hatta son yıllarda öykü yazmaya karşı içimden anlayamadığım bir itki geldiğini sezdim. Bir öykü yazacaksam, bir dergi ya da gazeteye belli günde öykü vermeye söz vermişsem, bir türlü kendimi öykü yazmaya veremiyorum. Öyküyü yazmamak için ya da yazmayı geciktirmek için türlü işler uyduruyorum kendime, bahaneler yaratıyorum. Önce şu eldeki ufak tefek işleri bitireyim de sonra rahatça öyküyü yazmaya başlarım diye düşünüyorum. Arınması gereken o ufak tefek işlerle durmadan uğraşa uğraşa bir de bakıyorum akşam olmuş, gece yarısı olmuş. Yarın yazarım öyküyü diye yatıyorum ama ertesi gün yeniden küçük küçük işler yaratıp onlarla oyalanıyor, yine öyküyü yazamıyorum. Vatan Gazetesi'nden yazacağım 50 öykünün telif hakkı olan 50 bin lirayı peşin alıp da öykü yazmaya kalkınca, öyküleri yazmamam için içimden gelen bu dolaylı itki daha da çok arttı. Bu bir psikolojik durumdu. Nedenini düşündüm. Öykü yazmayı artık sevmiyor muydum? Seviyordum. Öyleyse neden öykü yazmamı durmadan geciktirmek için bahaneler uyduruyordum? Sanırım bunun psikolojik nedenleri arasında bıkkınlık kertesine varan öykü yazmaya doygunluğum başta geliyor. Bugüne dek 2000'den çok öykü yazmışım. Bu bir dünya rekorudur. Tarihte bu denli çok öykü yazmış yazar yok. Demek bilinçaltımdan artık öykü yazmak gelmiyor. Bu isteğim körlenmiş. Ama tek neden bu değil. Yalnızca doygunluğum ya da bıkkınlığım yüzünden öykü yazmak istemiyor değilim. Bundan başka bir de içimde korku var. Öykü yazarı olarak ulaştığım çizgide kalmak korkusu. Hatta bu çizgiden aşağı düşmek korkusu. İşte bilinçaltımda duyduğum bu korku yüzünden de eskiden olduğu denli kolaylıkla öykü yazamıyorum. Kendi kendimi atlatarak şu işten bu işten sonra yazarım diye bahaneler yaratıyorum. Yazar her öyküsüyle kendi çizgisini elbet aşamaz. Ama genel hesaplaşmada son öyküleri öncekilerden aşkın düzeyde olmalıdır. Kendi adımla gazete ve dergilerin öykülerimin basmadığı, ancak adsız ya da takma adlarla öykülerimin yayınlandığı günlerde işim daha kolaydı. Adım olmadığına göre okurlar o öykülerin benim olduğunu bilmiyorlardı. Yani ille de güzel öykü yazmak zorunda değildim. Bu yüzden daha çok sayıca öykü yazıyordum. İçlerinden beğendiklerimi seçip adımı taşıyan öykü kitabımı alabiliyordum. Her 3-4 öykümden birini seçip kitabımı alıyordum. Şimdi öyle değil. Öykü yazmakta bunca zorlanmamın bir psikolojik nedeni de şu: artık yaşlandım. Bol sayıda öykü yazıp her 4-5 öyküden birini kitabım için seçerek zamanım kalmadı. Kitaplarıma seçmeyeceğim yazılar yazıp çok azalan zamanımı boşa harcamak istemiyorum. Eskiden yayımlanmış 4-5 öykümden birini seçer kitabımı alırdım. Oysa şimdilerde, son yıllarda yani, her 4-5 öykümden yalnız birini beğenmeyerek kitabımı almamayı yeğliyorum. Yani güzel öykü yazmak zorundayım. Her yazdığım öykünün kitaba alınacak değerde güzel olması, ancak 4-5 öykümden birinin atılması düşüncesindeyim. Böyle olunca da güzel öykü yazmak için zorlanıyorum. Kolay değil. Bir de içimde öyle bir korku var. Kitaplık değeri olmayan kötü öykü yazma korkusu. Öykü yazmamı geciktirmemin, bahaneler uydurmamın belki başka nedenleri de vardır ama benim düşüne düşüne saptayabildiğim bunlar. Çatalca, 4 Ocak 1978. Mumhala. Bütün genellemelerde az çok eksik yanlışlar vardır. İşte bir genelleme. Hiç kimse kendisi için yazmaz. Sartre söylüyor bunu. İlk bakışta doğruymuş sanılan bir yargı. Gerçekten de hiç kimse kendisi için yazmaz mı? Okuduğum kitapların kimi satırları arasına notlar, açıklamalar, eleştiriler yazar, çıkmalar yaparım. Kim için? Kendim için değil mi bu yazılar? Başkaları okusun diye mi? Hiç de değil. O denli başkaları için değil ki, kitap satırları arasına ya da sayfa boşluklarına yazdığım bu notlardan kimisini eski harflerle yazmışımdır. Kimisini de benden başkasının anlayamayacağı im ve simgelerle. Bunları salt kendim için yazdığım kesindir. İleride bir zamanım olur da yeniden okurum bunları diye. Bir de benim belki günlük denilebilecek ara sıra yazdığım, yıllar yılı bunlar dosyalar dolusu birikince Mumhala adını koyduğum notlarım var. Bunların çoğu yazacağım hikaye, oyun ve romanlarım üzerine düşüncelerim, açıklamalarım, konu özetleridir. Aklıma gelen bu düşünceleri üstünden zaman geçince unutmayayım diye kendim için yazıyorum. Bunların arasında anılar, kişi ilişkilerine değin izlenimler de var. Bunları da salt kendim için yazıyorum. Öylesine kendim için yazıyorum ki bunların arasında başkalarının öğrenmesini istemediğim gizlerim bile var. Demek ki salt kendim için yazıyorum bunları. Niçin kendim için yazıyorum? Çünkü insan da çevresiyle birlikte sürekli değişiyor. Bu notlardan birini yazdığım zamanki benle, aradan bir zaman geçtikten sonra yine o notu okuyan ben arasında değişimden dolayı iki ayrı insanmış gibi bir ayrım var. Ben bir zaman sonra o eski bene başkası gelebilecek kadar tersi. Şimdi okuyan benle okuduğu şeyi yıllar önce yazmış olan eski ben arasında başka insanlarmış denli büyük ayrım oluyor. Bu nedenle bu notlarım benden bana mektuplardır. Burada bir sorun öne çıkıyor. Günlük denilebilecek bu notları ileride anı, roman, öykü, oyun olarak kullanmak ereğiyle yazıyorum. Demek dolaylı olarak yine de başkaları için yazmışım. Çünkü kendim için yazmış olduğum bu notları ikinci aşamada roman, öykü, oyun olunca başkaları okuyacaktır. Şöyle diyebiliriz. Başkaları için yazmayı düşündüğüm nesnelerin kendim için yazılmış notlarıdır bunlar. Salt kendim için yazmış olduğum bu günlük notları o denli çoğaldı ki bir zaman sonra bunlardan yararlanarak yapıt verme olanağım ve zamanım kalmadığını gördüm. 1.000 yıl yaşasam da durmadan yazsam yine de bu notlarımın hepsinden yararlanarak yapıtlar yazamazdım. İşte o zaman nasıl olsa yazmaya zamanımın yetmeyeceği bu notları hiç olmazsa oldukları biçimde hiç değiştirmeden bir kitap olarak yayınlamayı düşündüm. İşte o zaman bunlara Mumhala adını verdim. Mumhala ileride başkaları için yazacak olduğum yapıtların notları da olsalar başkaları için değil salt kendim için yazmış olduğum günlüğe benzer notlardır. Çatalca, 7 Ocak 1978, Pazar. Kendi kendimle iki kişilik konuşma. Akşamüstleri karanlık basarken seninle birlikte yan yana kol kola gittiğimiz, sonra döndüğümüz o yoldan artık sensiz gidiyorum, sensiz dönüyorum. Hangi yolu, ne zaman? Ben seninle kol kola, yan yana hiçbir zaman bir yolu birlikte yürümedim ki. Evet, yürümedik ama ben o zaman seni seviyordum. Seninle yan yana, kol kola, seninle birlikte yürüyormuşum gibi tek başıma yürüyordum o yolları. Seni yanımda, kolumda tasarlıyordum. Oysa şimdi sevmiyorum seni. Şimdi o yolu kendimle yürüyorum. Seni düşüncemde bile yanıma almadan. Fener Yolu Büyük Ev, 31 Ocak 1978, Salı. Deneme üzerine deneme. Eseye önceden deneme demişiz ve böyle yerleşmiş. Experimental Theater'a da deneme tiyatrosu demişiz sonradan. Deneme tiyatrosu. Deneyeceği şeyi, daha doğrusu temayı deneyeceğini kesin bilir. İkisi aynı şey değil. Deneme tiyatrosuna deneyim tiyatrosu demek belki daha doğru olur. Denemenin tanımı sınırsız, buğu gibi bir şey. Üç boyutça genişleyen, büyüyen, sınırsız bir şey. Ne değil? Özgürlük ama uçucu bir özgürlük. Bence deneme herhangi bir konu üzerinde yazarının kesin yargıya, kesin sonuca varamadığı bir konu üzerinde kendi kendine şöyle mi yoksa böyle mi yoksa öyle mi diye olasılıklar üzerinde kendi kendine düşünmesinin, araştırmasının, yoklamasının yazıya dökülmesidir. Bu bakımdan yalnız kısa değil, uzun ve bilimsel giriş, bilimsel araştırma da olur ve daha çok böyle olmalıdır. Belli bir konunun işlenmesi. Kesin değil ama yine de öyle mi böyle milerden biri üzerine ağırlığını koyar, ondan yana görünür yazar. Ne var ki ispatlayamamıştır. Bergson'un Gülmesi gibi. 13 Mayıs 1978 Cumartesi. Beni bundan sonra hiç yalnız bırakma yalnızlığım. Beni kendini bilmezlerin elinde koyma yalnızlığım. Beni senden başkasına verme yalnızlığım. Beni yüreklendiren, bana güç veren, beni ben yapan yalnızlığım. Beni kalabalıklarda bir başıma bırakmayan, beni ikili sevginin, o sevgi sanılan ilişkinin gizli çıkarlarında koruyan, benimle var olup benimle yok olacak, benim canım, benim güzel yalnızlığım. Tarihsiz. Sarıl kollarım, sarıl boynuma. Güzel yalnızlığım, gir koynuma. Dolan, dokun, tut, sarıl, kavuş. Ben ki yalnızlığımla birlikte doğdum, birlikte öleceğim. Beni bir başıma kalabalık yapan kalabalıktaysa, bir başıma bırakmayan yalnızlığım. Güvencem benim, direncim, sevincim benim. Beni bırakmayacak. Öpüşlerinde sevgisizlik olanlara. Göz bebeklerine bıraktıklarımın sevgisizliğine bırakma beni. Ben seni bıraktım. Sana ihanet etmişim bilmeden. Ama hiç unutmadım seni yalnızlığım. Bağışla beni. Yine birlikte bir olalım. Sen. Ne yüce, ne ulu, ne yaratıcı. Kaynaksın tükenmez, ne esinler. Eser yel yel onsuz. Gir koluma, yürüyelim birlikte. Büyük Ev, 21 Mayıs 1978, Pazar. Bu toplantıya, Darüşşafaka'nın 105. kuruluş yıl dönümü toplantısı, gitmeye kararlıydım. Sabah 7'de kalktım. Ama kendimi toparlayamadım bir türlü. Göğsümden öksürdükçe parça parça kan geliyor. Bu kan gece uykudayken burnumdan gelen kanın göğsümde birikmesi olacak. Çünkü dün gündüz ve akşam burnumdan çok kan gelmişti. Pamuk tıkayarak kanı zor durdurmuştum. Halim Şefik bizdeydi. Hekime gitmem için üsteledi. Ama niçin? Bir haftadır boyuna burnumdan kan geliyor. Herhalde tansiyon yüksekliğinden olacak. Kan akarak vücut iç dış basınç dengesini kendiliğinden sağlıyor. Ama tatsızlaştı artık bu kan akmaları. Bugün Darüşşafaka toplantısına gitmediğim çok iyi olmuş. Çalışamıyorum. Halsizim. Çalışmak için masaya oturuyor, az sonra yatağa uzanıp kitap okuyorum. Tansiyon yüksekliği sinirlenmeden olacak. Son aylarda o denli çok saldırıyorlar ki. Dün nötron bombası dolayısıyla saldırılara yanıt verirken burnum kanamaya başladı. Her zaman böyle bir şey oluyor. Benimkisi sinirlenmek değil, kızmak. Yalnızım. Ahmet Çatalca'da, Meral Ören'de. Meral burada olsa daha da çok sinirleneceğim olay çıkacak. Yardımından geçtim. Tarihsiz. Şimdiye dek hiç öngörmeyi kullanmadım. Ayrımsamak, farkına varmak. Yönseme, temayül. Tarihsiz. Dokunca, zarar. Uyanca, vakit. Organ adları özne görevindeyken çoğul olsalar bile yüklem fiil tekildir. Merkez, özek. Tarihsiz. Yan yana konuşmadan oturmak ya da yürümek ne demektir? Tarihsiz. Eserlerimin konularını nasıl bulduğumu içtenlikle yazacağım. Tarihsiz. Telefon. Telefonun öte başındaki konuştuğu insanın içini görüyordu. O zamanlarda kendini bir röntgen aygıtı sanıyordu. Öyle bir röntgen aygıtıydı ki, özdeksel insan yapısının içini değil, insanın ruhsal yapısının içini görüyordu. Bağırsaklar, dalak, ciğer, pislik ve bağırsakların içindeki bok. O zaman kendini düşünüyordu, kendi içini veriyordu işte kendini. Tarihsiz. Kapılar açık dursun. Yemek o denli önemli değil ama su önemli. Vücudun susuz kalması. Açlığa 10 gün dayanabilir ama susuzluğa 24 saat. Sonra dudaklar çatlar, insan gücünü yitirir. Böbreklerin çalışması durur, eklemler ağrır, ruhsal etkiler başlar, irade sönmesi, ilgisizlik, aldırmazlık. Biraz donarak ölmeye başlar, hareketsizlik, uyuşukluk başlar, kaslar çalışmaz. Genel güçsüzlük, zayıflık, görmesi bozulur, gözünün önünde hayaller uçuşmaya başlar. Üçüncü günden sonra kabuslar, karabasanlar başlar, sidik torbası küçülür, ölmeden az önce de göbek şişer, Fethi'ninki. Tarihsiz. Yugoslav konsolosunun evinde Sabri Berkel'e söylediklerim. İnsanoğlunun en büyük yaratısı kavramsal tanrı varlığıdır. Çünkü tanrı kendisini yaratanı, insanı yaratmaktadır. En büyük yaratıcı olan tanrının bile yarattığı insanlar genelde birbirinin benzeridir. Birbirinin tekrarıdır ama yine de birbirinin tekrarı taklidi bile diyebiliriz. Böyle olan insanlar yine de birbirlerinden ayrı, birbirlerinden başkadırlar. Biz yazar olarak yaratıcılığımızda bu birbirinin aynı ya da tekrarı hatta taklidi olan eserlerin yine de birbirinden başka ve ayrı olduklarına dikkat ederek buna göre yaratmalıyız. İlle tekrar olmasın, bir öncekine benzemesin aptallığı. Zibidilik ve tekrarda kalıp ayrılığı, başkalığı yani özgünü bulamamak. Tarihsiz. Yalnızlık durağı, yüce yalnızlık, salt yalnızlık. Tarihsiz. Lawrence Sanders. Mağrurlar, The First Deadly Sin. Celia için, eğer onda bir dahi yeteneği olmasaydı, en iyilerin ikincisi olmaya dayanamazdı. O hep en iyi olmayı ister, en büyüğü, sonuncusu. Daniel G. Blank. Sanattan yoksun sanatçı, damgasını hayatıyla basar. Varım, dünyaya seslenen biri. Kurt Vonnegut Jr. Kedi Beşiği, Şampiyonların Kahvaltısı, Otomatik Piyano, Mezbaha 5. Tarihsiz. Mustafa Kemal'in gazetesi Hakimiyet-i Milliye, Ekim devriminin 10. yıl dönümüyle şöyle yazıyordu. Devrimin her biri aşılması gereken engeller açısından birer 100 yıl kadar uzun olan 10. yıl dönümünde Sovyetler Birliği'ni kutluyoruz. Bugüne dek Türkiye'mizde Ekim devrimini kutlamak yalnız ve yalnızca devlet ileri gelenlerinin tekelindeydi ve devletler arası ilişkiler çerçevesi içinde yaptıkları bir resmi görevdi. Devlet kişiliklerinin dışında Türkiye'de Ekim devrimi kutlanamazdı. Biz bugün yurdumuzda şimdi iki şeyi birden kutluyoruz. Birincisi Ekim devriminin 60. yıl dönümünü kutluyoruz. İkincisi Türkiye işçi sınıfı olarak, halk olarak, işçi sınıfımızın aydınları olarak Ekim devrimini kutlayabilir düzeye gelmiş olmamızı da yani kendimizi de kutluyoruz. Nasıl burjuva devrimi tarihte bir çağı kapayıp yeni bir çağ açmışsa, işçi sınıfı devrimi de tarihte yeni bir çağı başlatmıştır. başlatmıştır diyoruz. Çünkü işçi sınıfının Sovyetler Birliği'nde iktidara gelişi çok daha öncelerden başlamış ve ileriye doğru süren bir süreçtir. Dünyadaki ilk sosyalist yönetim Lenin'in sözleriyle sosyalizme geçişi sağlar. Yani bitmiş bir olgu değil, sürmekte olan bir olgudur. Ekim devrimi dünyada ulusal kurtuluş savaşlarının ve sınıfsal savaşların çağını açmıştır. Ve bu çağ bugün de dünyamızda sürmektedir ve sürecektir. İlk işçi sınıfı iktidarının komşumuz ülkede gerçekleşmesi, bu coğrafya komşuluğu Türkiye'miz açısından lehimize olmuş ama egemen sınıflar bunu çok aleyhimize olarak kullanmışlardır. Aleyhimize kullanmışlardır çünkü egemen sınıflar Türkiye sosyalistlerini özellikle Türkiye'nin sosyalistleri olarak göstermek istememişler, bizi halkımıza dışa bağımlı olarak göstermeye çalışmışlardır. Bir öz eleştirimiz olarak bizden sonraki kuşağa yeterince anılarımızı bırakmadığımızı itiraf etmeliyiz. Egemen sınıfların bizleri nasıl görmek ve göstermek istediklerini belgeleyen bir anımı ilk kez burada anlatmama izninizi diliyorum. Yıl 1946. Birleşik Amerika Başkanı Truman, doktrini yoluyla Amerikan emperyalizmin pençesi Türkiye'ye uzanmıştır. O günlerde en büyük satışlı ve en ciddi bir gazetenin manşeti şöyledir: Amerika sınırları Türkiye'den geçer. Sayın dinleyiciler, çok sevgili ve değerli arkadaşlar, hiçbir Türk sosyalisti en ılımlısından en aşırısına dek Sovyetler Birliği'nin sınırları Türkiye'den geçer dememiş ve böyle düşünmemiştir. Bundan sonra da elbet düşünülmeyecektir. Ama egemen sınıflar açıkça Amerika'nın bizi kanımızı, iliğimizi sömüren emperyalist Amerika'nın sınırları Türkiye'den geçer diyebiliyorlardı. İşte o günlerde Amerikan emperyalizminin Türkiye'ye girişine karşı yazdığım bir broşür daha basım evinde basılırken toplatılmış ve ben tutuklanmıştım. O zamanki emniyet müdürü Ahmet Demir'in odasındaydım. Orada 7-8 kişi vardı. Bir müfettiş bana bu broşürü niçin yazdığımı sormuştu. Ben de şu yanıtı vermiştim: bu gazetenin Amerika'nın sınırları Türkiye'den geçer diye manşet atması ulusal onuruma dokundu. Bu yüzden yazdım. O zaman o müfettiş bana aynen şöyle dedi: yani Rus köpeği mi olalım? Dünya başıma yıkıldı sandım. Şöyle dedim: önemli olan köpek olmamaktır. Ne Amerikan ne Rus köpeği. Ama ille de köpek olmaya karar verenler en iyi besleyenin köpeği olurlar. Bu yanıtımdan sonra neler olduğunu anlatmanın yeri değil burası. Çok değerli dinleyiciler, arkadaşlar, 60 yıldan bu yana işçi sınıfının ilk iktidara gelişinden sonra çok şeyler öğrendik. Biz bu öğrendiklerimizi elbet bugün 60. yıl dönümünü kutladığımız Ekim devrimine borçluyuz. Bana göre öğrendiklerimizin en başında iki şey geliyor. Biri, tek bir yöntem olan sosyalizmin her ülkenin kendi koşullarına göre özgün uygulanması zorunlu. Biri de üretim araçlarının el değiştirmesi, üretim ilişkilerinin değişmesi sonucu sosyalizmin yalnızca bir ekonomik ve toplumsal kalkınma olmayıp esaslı sosyalist tip insanın yaratılmasıdır. Yani yeni kültürüyle, yeni ahlakıyla, yeni kişiliğiyle yepyeni bir insan. İşte zor olan, çabuk olmayan budur. Bu umutlarımız bir gün gerçekleşecek mi? İşte komşumuzda gerçekleşeli 60 yıl olmuş. 1917 devriminde savaşmış bir eski devrimci Türk arkadaşımdan cezaevinde dinlemiş olduğum bir fıkrayı, havayı biraz yumuşatmak hem de umutlarımız gerçekleşecek mi sorusuna yanıt vermek üzere anlatacağım. Bu fıkrayı en anlatılabilir biçimde değiştirerek anlatıyorum. Devrim iyice yaklaşmış. Zenginler, ulaklar paralarını, altınlarını toplayıp kaçıyorlar, kendilerince güvenceli bir yere sığınacaklar. Bir ulak bütün servetini altına çevirip bavuluna koymuş, güzel karısını da yanına alıp trene binmiş, batıya doğru kaçıyor devrimden. Olacak bu ya, aynı trende genç, yakışıklı bir de devrimci işçi varmış. İşçinin çantasında incecik pelür kağıtlarına basılmış bildiğiniz evrensel bildiri: zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri olmayan dünya işçileri, birleşiniz. Tren yolculuğunda ulağın genç ve güzel karısıyla işçi birbirlerine yakınlık duyarlar ve bir yolunu bulup kompartmana kapanırlar. İşçi o ince kağıtlara basılı bildirilerden birkaçını kullanmak zorunda kalır. Bir tanesi de kadının göğsü arasındadır. Gece olur, ulakla işi yatarlar. Ulak karısının göğsünde bir hışırtı duyunca elini uzatıp oradan kağıdı çıkarır. Lambaya tutarak okur: dünya işçileri, birleşiniz. Ulak karısına döner. Biz, der, boşuna kaçmaya çalışıyoruz. Hadi dönelim. Çünkü bu artık buraya dek girdikten sonra bundan kurtuluş yoktur. Evet, bu sınıf bilinci girebileceği her yere girmektedir. Bundan kurtuluşları yoktur. Elbet bu devrim gerçekleşecek. Ama bizler, benim kuşağım yani, belki göreceğiz, belki görmeyeceğiz. Ama şimdiden olacak olanı görmenin, öngörmenin mutluluğu içindeyiz. Komşumuz Sovyetler Birliği'nde işçi sınıfı iktidarının büyük Ekim devriminin 60. yılını candan, yürekten kutlarız. Büyük ustanın dediği gibi her ülkede dün erkendi, yarın geç denilecek zamanlar olacaktır. 11 Haziran 1978. Memnunum kendimden bugün çok şükür. Tek Yol romanımın son düzeltmelerini de yaptım, bitirdim. Güzel roman oldu sanıyorum. Belki de yayımlanmış romanlarımın en güzeli. Paşazade adıyla bir karakter kazandırdım Türk edebiyatına. Yalnız romanın daha eksikleri var. İleride tamamlamayı isterim. Romanın ilk bölümlerindeki adlar, örneğin Balyoz Hakkı Yüzbaşı, Güğüm Beşir Yüzbaşı ve daha Paşazade'nin birkaç arkadaşı, romanın içinde yer almalıdırlar. Ve sahte devlet dairesi de romanda kurulmalı ve bu kişiler burada yer almalıdırlar. Tatlı Betüş, Sait Sarıoğlu, Mateh Usta, Met, Nuri Sayaner, Rovni gibi benim yazın dünyama bir de Paşazade girmiş oldu. Memnunum romanımdan ve kendimden. 11 Haziran 1978, Babalar Günü. Analar Günü var, Babalar Günü var, dedelere bir şey yok. Bugün Oya, Sait, Murat geldiler, bana çiçek ve armağan getirdiler. Antalya, 6 Temmuz 1978. Senin kadar Alman olmayan Alman çok azdır, Klaus. Klaus Liebe Harcourt. Benim kadar da Türk olanı Türk çok azdır. Çok kişiden, çok dostlarımdan, arkadaşlarımdan çok yaşadım. Ama şu vakıf için daha da yaşamalıyım. Dünyanın en iyi filmlerini yapabilirdim. Hatta ve belki de Milano Mucizesi'nden bile güzellerini. Eğer ortam ve pazar olsaydı. Bugün güneşte 80 derece, gölgede 46 Antalya'da. Radyo dışarı çıkmayın diye anons etmiş. Ben yurda gittim. 63 yaşımın ortasındayım. Bu akşam asıl roman yazabilecek yaşa geldiğimi duyuyorum. Lermontov istediği kadar 26 yaşında zamanımızın kahramanını yazmış olsun. 6 Temmuz 1978, Antalya. Son gece yalnızım, rakımı içmişim, iki duble. Önümde Alman çift dişleri çıkık kızla oğlan. Meme başları fırlamış kız öpüşerek. Bana en büyüğü kötülüğü yalnız başıma akşamları, yalnız başıma sabahları yaşamayı öğreterek yaptı. Bir sabahı. Bir tek sabahı bile birlikte yaşamadık onunla. Düşmanım bu yüzden. Nasıl da dolu yaşıyorum üç boyutlu. Oğlum Ali, sen varsın bir tek. Kaysi'yi ikiye böldüm. Güneşi ısırıyormuşum gibi. 7 Ağustos 1978. Biraz Alman olmak büyük meziyet ama tam Alman olmak büyük kusur. Aziz Nesin. Çatalca, 13 Ağustos 1978, Pazartesi. Zaman zaman seni yanlış mı anladım diye düşündüğüm oluyor. Öyle ya, bir akşamüstü yalnızlığında insan kimi şeyleri düşünür, anılarını yeniden yaşar da içinden duygularını bir mektuba yazmak geçer. Bu bir duygusal gereksinme değil mi senin için? Bu yeryüzünde ne kadar sıkıntı varsa hepsini çekiyorum ama kimseye yakındığım da yok çünkü yakınabileceğim kimsem de yok. Yalnızlık insana olağanüstü güç kazandırıyor. En güçlü olan insanın yarattığı tanrıdır ama o da yapayalnızdır. İnsan soyunun yarattığı tanrı yalnızlığından mı gücünü alıyor yoksa o denli güçlü olduğu için mi yapayalnız? Belki ikisi de. Bir tanrı var yapayalnız, bir de ben Sultan Aziz. Bana geçenlerde bir arkadaşım, sen modası geçmiş bir adamsın dedi. Bu söz benim için müthiş doğru. Evet, ben modası geçmiş bir adamım, yani bir antika adam. Biliyorsun vakıfta yalnızım. Kimi geceler radyoda arayıp bir Rus istasyonu buluyorum. Radyodan Rusça konuşan bir kadın sesini uzun uzun dinliyorum. Tek sözcüğünü anlamadan. Niçin? Niçin olacak? Modası geçmiş adam olduğum için. Üç yere de girer. Mumhala. Güneş yalnız doğmaz. Galiba yanlış doğmuş. Modası geçmiş adam. Taşkent, 14 Ekim 1978, Cumartesi. Bana göre yazar salt yaşadığı sürece değil, öldükten sonra bile her toplumsal gündemde bulunacak ama yaşarken toplumsal gündeme alınmak için yazarlık dışında yapıtları dışında hiçbir özel çaba göstermeden, hatta gündemde olmaya özellikle çaba göstermeden kendiliğinden gündeme girmiş bulunacak. Fener Yolu, 26 Kasım 1978. Evet, insanları oldukları gibi benimsemeli. Biliyorum bunu ama yapamıyorum. İnsanları oldukları gibi değil, olmaları gerektiği gibi görmek istiyorum. İnsanlar oldukları gibi nasıl benimseyebilirim ki? Kendimi her gün olmam gereken biçime sokmaya çalışıyorum. Fener Yolu, 27 Kasım 1978, Salı, saat 4:30 sabah. Ne kadar az zamanın kaldı Aziz? Ne kadar da çok yapılacak işin var. Üstelik öyle de tembelleştin ki. Tarihsiz. Gözümüzün önünde bir çöküntü var ve elimizden bir şey gelmiyor. kuklalar gibi dışarıdan yönetildiğimiz, istemlerimiz dışında itildiğimiz ortadadır. Bütün ilerici güçler destekliyor ve bu parçalanmanın, bu kargaşanın, bu cinayetlerin ana kaynağına gidilmesini istiyor ve bunun için hükümeti uyarıyoruz. Desteklediniz, yardım ettiniz. Sağolunuz. 36. ayrımın sonu, sayfa 441.